Ayrım 8, sayfa 89. Brezilya'nın kuzeydoğusunda toprağın katli. İspanyol sömürgelerindeki başlıca ekonomik faaliyet çok çabuk keşfedilmiş olan maden yataklarının işletilmesiydi. İkinci plana atılan şeker önce Santo Domingo, sonra Veracruz, Peru kıyıları ve Küba'da ekiliyordu. 17. yüzyılın ortalarına dek en büyük şeker üretici Brezilya'ydı. Burası bir Portekiz sömürgesi, dolayısıyla esir pazarlarının en büyüğüydü. İnsanların kürek mahkumları gibi çalıştırmaları sonucunda zaten az olan yerli el emeği hızla tükeniyordu. Arazinin temizlenip hazırlanması, ürünün ekilip toplanması, nakliyatı, öğütülmesi ve işlenmesi içinse şekerin ordularca işçiye ihtiyacı vardı. Brezilya'nın sömürge toplumu şekerin bir yan ürünü olarak Bahia ve Pernambuco'da serpilip gelişti. Ta ki altının bulunması bütün dikkatleri Minas Gerais'te toplayıncaya kadar. Portekiz Krallığı toprağı işleme hakkını Brezilya'nın ilk büyük toprak sahiplerine devretti. Fethin başarılarına üretimin örgütlenişi eşlik etmek zorundaydı. Henüz keşfedilmemiş geniş topraklar krallık hesabına işletilmek üzere 12 valiye verildi. Sergio Bagu, Economia de la Sociedad Colonial Ensayo de Historia Comparada de America Latina, Buenos Aires, 1949. Ancak gerekli sermayenin büyük bölümünü Hollanda sağladığı için Flemenkliler bu işten Portekizlilerden daha karlı çıktılar. Hollandalı girişimciler yalnızca şeker rafinelerinin kurulması ve esir ithalatına katılmakla kalmadılar. Lisbon'dan gelen ham şekeri işleyip değerinin üçte biri karla Avrupa'da satan da Hollandalılardı. Celso Furtado, Formación Económica del Brasil, Mexico City, Buenos Aires, 1949. 1630'da Hollanda, Doğu Hindistan şirketi üretimi doğrudan kontrol edebilmek amacıyla Brezilya'nın kuzeydoğu kıyısını ele geçirdi. Kârları artırmanın tek yolu şeker kaynaklarını da artırmaktı. Aynı kumpanya Antiller'de yoğun şeker üretimine başlaması için Barbados'taki İngilizlere her türlü kolaylığı sağladı. Antiller'deki sömürgeciler teknik bilgiler edinmeye ve örgütleme ilmini öğrenmek üzere Brezilya'ya staja gönderildiler. 1654'te Hollandalılar Kuzeydoğu Brezilya'dan nihayet kovulduklarında Barbados'ta adayı öldürücü bir rekabetin içine sokacak üsleri hazırdı bile. Afrikalı köleler ve şeker kamışı kökleri getirtilmiş, rafineriler kurulmuş ve donatılmıştı. 17. yüzyılın sonlarında Brezilya'nın ihracatı aniden yarıya indi. Şeker fiyatları da aynı oranda düştü. Barbados'ta zenci nüfus 20 yılda 10 katına çıktı. Antiller hem Avrupa pazarına daha yakındı hem de verimsizleşen Brezilya topraklarının aksine bakir topraklara sahipti. Üstelik teknik açıdan Brezilya'dan daha ileriydi. Brezilya'da köle isyanlarının ulaştığı boyutlar ve güneyde altının ortaya çıkmasıyla plantasyonlarda iş gücünün azalması da Kuzeydoğu'da şeker krizini etkiledi. Çözümü olmayan bu kriz yüzyıllar boyu sürerek günümüze kadar geldi, hala da devam ediyor. Şeker Kuzeydoğu'yu talan etmişti. Bahia'dan Ceará'ya uzanan yağışlı kıyı şeridinin toprağı son derece verimli, humus ve mineral tuzlar bakımından da zengindi. Tropikal ormanlarla kaplı olan bu bölge daha sonra savana'ya dönüştü. Josué de Castro, Geografia de Fom, São Paulo, 1963. Aslında gıda maddeleri üretimine en uygun yöreyken açlığın beşiği haline geldi. Bitkilerin görülmedik bir canlılıkla fışkırdığı araziler latifundium'un boyunduruğuna girince geriye kısır çıplak topraklarla kayalardan başka hiçbir şey kalmadı. Eski portakal ve mango plantasyonları kendi kaderleriyle baş başa bırakıldı ve sonunda rafineri sahiplerinin evlerinin çevresinde sadece beyaz çiftçi ailesine ait küçük meyve bahçeleri haline geldi. AGE Şeker kamışı plantasyonlarına yer açmak için ormanlar yakılınca bitki ve hayvanların nesli tükendi, geyikler, yaban domuzları, tapirler, tavşanlar, paka ve tatular yok olup gitti. Bitki örtüsü ve hayvanlar şeker kamışının kurbanı oldu. Yoğun tarım toprağı hızla kuruttu. 16. yüzyıl sonunda Brezilya'da en az 120 rafineri vardı. En verimli topraklarda yaklaşık 2 milyonluk bu sermayenin sahiplerinin elindeydi. Ama burada gıda maddeleri üretimi yapılmıyordu. Deniz aşırı ülkelerden getirtilen birçok lüks madde, tuz ve kölelerin yanı sıra gıda maddeleri de ithal ediliyordu. Bollukla refah, daha önce de olduğu gibi nüfusun büyük bir kısmının bir türlü kurtulamadığı açlık ve sefaletle yan yana yaşıyordu. Hayvancılık, nemli kıyı şeridinden uzağa, iç bölgelerdeki çöllere atılmıştı. Sertao'da kilometre kareye düşen iki sığırdan elde edilen et daima kıt, sert ve yavandı. Günümüzde de hala böyledir. Sömürge döneminde doğan toprak yeme alışkanlığı günümüze dek gelmiştir. Demir eksikliği kansızlığa yol açar. Sadece manyok hamuru ve fasulye ile beslenen, bayram günleri de bir parçacık kurutulmuş et yiyebilen Kuzeydoğulu çocuklar besinlerinde bulamadıkları mineral tuzları toprakta ararlar. Eskiden bu Afrika illeti yüzünden çocukların ya ağızlarını bağlayarak ya da hasır sepetlerin içine koyup yüksek ağaçları asarak cezalandırırlardı. A.G.E. Henry Koster adlı İngiliz gezgin toprak yeme alışkanlığını beyaz çocukların kendilerine bu Afrika illetini aşılayan zenci çocuklardan öğrendiğini ileri sürer. Bugün Kuzeydoğu Brezilya, Batı Yarımküresi'nin en az gelişmiş bölgesidir. Kuzeydoğu, sanayileşmiş güney bölgesinin bir sömürgesidir adeta. Kuzeydoğu'da Sertao beslediği şeker bölgesine bağımlıdır. Şeker, latifundiumları da ürünün endüstriyel tesislerine eski rafineri patronu kurumu krizdedir. Merkezi değirmenler plantasyonları yutmuştur. 30 milyon insanın yaşadığı bu dev toplama kampı şeker kamışının mirasıdır. Latin Amerika'daki sömürgeci tarım ekonomisinin en karlı ticaret kaynağı iken şimdi Pernambuco yöresinin ancak 1/5'inde şeker kamışı yetiştiriliyor. Geri kalan topraklarsa atıl biçimde duruyor. Pernambuco'daki Joaquim Nabuco de Pesquias Soils Enstitüsü araştırmalarını göre aktaran Keith Sims Taylor, El Nordeste Brasileiro Azucar y Plusvalla Monte Review No 63 Santiago, Şili, Haziran 1969. Aynı zamanda en büyük şeker üreticileri olan büyük merkezi rafinelerin sahipleri geniş latifundiumlarını fütursuzca başıboş bırakıyorlar. Yaygın inanışın aksine en kötü beslenen insanlar Kuzeydoğu'nun kurak ve yarı kurak iç kesimlerinde yaşayanlar değildir. Taş ve kuru çalılarla örtülü bir çöl olan Sertao'da sık sık açlık dönemleri geçirilir. Kuraklık tanrısı güneşin toprağa çatlatıp paramparça ettiğinde ortaya çıkan manzara aya inen bir insanın karşılaştığı manzaraya benzer. İnsanlar toplu halde göç ederler ve yol kenarlarına eğreti mezar taşları dizilir. Ama açlığın en acımasız, en yerleşik olduğu yöre verimli kıyı kesimidir. Tezatlar ülkesinde bolluğun, refahın saltanat sürdüğü yerlerde sefaletin en koyusu kol gezer. Doğanın her türlü besinin yetişebilmesini sağlayacak şekilde donattığı bu bölgede tarımın tesisine bile rastlanmaz. Şekerin egemenliğinden önce ormanlarla kaplı olan ve sanki alay edermişçesine hala orman kuşağı diye adlandırılan bu kıyılar tamamen verimsizdir. Birer israf makinesi olan şeker latifundiumları gıdaları başka bir bölgelerden özellikle güneyden almak zorundadır. Hem de her gün artan fiyatlarla. Recife, hayat pahalılığında Brezilya'nın önde gelen şehridir. Bu konuda Rio de Janeiro'dan bile fersah fersah ileridedir. Kuzeydoğu'da fasulyenin fiyatı lüks bir sayfiye yeri olan Ipanema'dan daha yüksektir. Yarım kilo manyok ununun fiyatıyla gün doğumundan gün batımına şeker plantasyonunda çalışan bir işçinin günlük ücreti aynıdır. İşçi en ufak itirazında tabut ölçülerini almak üzere derhal bir marangoz çağrılacağını gayet iyi bilir. Birçok yerde toprak sahipleri ya da yöneticiler, derebeyleri gibi her gelinle ilk geceyi geçirme hakkına sahiptirler. Recife'de nüfusun 1/3'ü kenar mahallelerde, barakalarda yaşamaya çalışıyor. Casa Amarela mahallesinde bebeklerin yarısından çoğu bir yaşını doldurmadan ölüyor. Franklin'de Oliveira, Revolution, Contrevolution, En El Brasil, Buenos Aires 1965. Kuzeydoğu şehirlerinde 12 yaşında kız çocukları ailelerin zoruyla fahişelik yapıyor. Bazı plantasyonlarda ücretler Hindistan'daki en düşük ücretten de düşük. 1957'de yayınlanan bir FAO raporuna göre Recife'nin yakınındaki Vitoria'da protein eksikliği sonucu çocukların uğradığı kilo kaybı Afrika'da görülenden %40 daha yüksek. Özel hapishaneler bugün de birçok plantasyonda mevcut. Ama René Dumont'un dediği gibi yetersiz beslenmenin sonucu olan cinayetlerin sorumluları bu hapishanelere kapatılamıyor. Çünkü anahtarlar onların elinde. René Dumont, Tierras Vivas Problemas de la Reforma Agraria en El Mundo, Mexico City 1963. Pernambuco'daki şeker üretimi São Paulo eyaletindeki üretimin yarısı kadardır. Hektar başına alınan randıman çok daha düşüktür. Buna mukabil şeker Pernambuco'da tek geçim kaynağıdır. São Paulo eyaleti ise Latin Amerika'nın en güçlü sanayi merkezine sahiptir. Kuzeydoğu'da ilerleme bile ilerici değildir. Çünkü bir avuç toprak sahibinin denetimindedir. Mutlu azınlığın doyması için yığınların açlıktan ölmesi gerekir. Şeker endüstrisi 1870'ten başlayarak büyük merkezi değirmenler sayesinde oldukça modernleşti. Bu dönemde latifundiyumlar endişe verici boyutlarda yayılarak bölgede yoksulluğu iyice artırdı. Josia de Castro, AGE, 1950-1960 yıllarını sanayileşme atılımı Brezilya'nın şeker tüketimini de artırdı. Kuzeydoğu'da üretim canlanmakla birlikte randımanda bir gelişme kaydedilemedi. Eski plantasyonlara düşük kalitede yeni topraklar eklenerek öteki gıda maddelerinin üretimi bir kez daha şeker uğruna feda edildi. Ücretli işçi olarak çalışmaya başlayan köylülerin hayat standartları düştü. Aldıkları ücretler eskiden küçük arazilerinde yetiştirdikleri gıdayı bile satın almaya yetmez hale geldi. Celso Furtado, Dialetica do Desenvolvimento Rio de Janeiro 1964. Her zaman olduğu gibi gelişme açlığı biraz daha artırdı. Antiller şeker adaları diye adlandırılırdı. Antil adaları birer birer şeker üreticisi olarak dünya pazarına katıldılar. Günümüzde de Barbados, Rüzgaraltı adaları, Trinidad ve Tobago, Guadeloupe, Porto Rico ve Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti ve Haiti aynı rolü sürdürmektedir. Geniş latifundiyum arazilerinde ekili şeker kamışının boyunduruğu altındaki Antiller'de işsizlik ve yoksulluk yaygındır. Geniş çapta üretilen şeker bu adalara lanet yağdırır. Küba'da şeker ihracatına belirli bir ölçüde bağımlıdır ama 1959'daki toprak reformu ülke ekonomisini büyük ölçüde çeşitlendirerek işsizliğe son vermiştir. Önceleri yılın yalnızca 5 ayında çalışan Kübalılar bugün yıl boyunca çalışıyorlar. Yalnız şeker üretimi için değil, yeni bir toplum kurmak gibi sürekli ve zorlu bir amaç içinde. Karl Marx 1848'de şöyle diyordu. Batı Hint adalarının kaderi kahve ve şeker üretimiymiş gibi gelebilir insana. Ama iki asır önce ticaretle yakından uzaktan ilişkisi olmayan doğa, buraya ne bir kahve ağacı ne de bir şeker kamışı dikmişti. Karl Marx, Discorso sobre el libre cambio, miseria de la filosofia, Moskova. Uluslararası iş bölümü Tanrı buyruğuyla değil, dünya kapitalizminin gelişmesiyle oluştu. İspanyollar daha önce Küba ve İspanya adasında şeker kamışı üretimine başlamış olsalar da ihracat amacıyla şeker üreten ilk Karayip adası Barbados olmuştur. 1941. Minik bir İngiliz sömürgesi olan Barbados'ta ilk plantasyonları Hollandalılar kurmuştu. 1666 yılında Barbados'ta şeker plantasyonlarının sayısı 800'e ulaşıyor, köle sayısı da 81'i geçiyordu. Yeni gelişmekte olan latifundiyumların işgal ettiği Barbados'ta Kuzeydoğu Brezilya kadar talihsizdi. Eskiden pamuk, tütün, portakal gibi değişik ürünlerin ekildiği, sığır ve domuzların yetiştirildiği Barbados'a şeker kamışı plantasyonlarının girmesiyle tarım bir yana bırakıldı, ormanlar yerle bir edildi. Bunların hepsi kısa sürede kendini tüketecek olan bir atılım uğruna yapıldı. Ada halkı birden toprakların verimsizleştiğini, yiyecek maddelerin tükendiğini ve ürettikleri şekerin fiyatının piyasada rekabet edemeyecek kadar yüksek olduğunu fark etti. Vincent T. Harlow, A History of Barbados, Oxford 1926. Şeker diğer adalara da yayılarak rüzgaraltı takım adalarına, Jamaika'ya ve Anakara'ya, Guyana'ya erişti. 18. yüzyılın başında Jamaika'daki kölelerin sayısı beyaz sömürgecilerin 10 katı kadardı. Jamaika toprakları da diğerleri gibi çabucak tükendi. Yüzyılın ikinci yarısında dünyanın en iyi şekeri o zaman Fransızların elinde olan Santo Domingo adındaki suyu sünger gibi emen Haiti kıyılarında yetişirdi. Haiti'nin kuzeyi ve batısında şeker için gerekli el emeğini sağlayabilmek için gittikçe daha fazla köleye ihtiyaç duyuluyordu. Sömürgeye 1786'da 27 bin, ertesi yıl 40 bin köle geldi. 1791'in sonbaharında devrim patlak verdi. Yalnızca Eylül ayında 200 şeker kamışı plantasyonu yakıldı. Çarpışmalar ve yangınlar aralıksız sürüp giderken ayaklanan köleler Fransız birliklerini okyanusa püskürtüyordu. Gemiler artık limanlardan şeker değil Fransız askeri taşıyordu. Uzun süren savaş ülkede oluk oluk kan akıttı. Plantasyonları yerle bir etti. Yüzyılın sonunda adada taş üstünde taş kalmamış, hayat felce uğramıştı. Eskiden yemyeşil olan sömürge 1803 yılının Kasım ayında kül ve yıkıntıdan ibaret bir mezarlığa dönüşmüştü der Lepkovski. Taus Lepkovski, Haiti, 1. cilt Havana, 1968. Haiti devrimi Fransız devrimiyle aynı zamana rastladı. Denizlere İngiltere'nin hakim olduğu bu sıralarda Fransa'ya karşı uygulanan uluslararası ablukaya Haiti'de katlanmak zorunda kaldı. Daha sonra bağımsızlığı kaçınılmaz olunca da Fransa'nın uyguladığı abluka ile karşı karşıya kaldı. 1806'da Fransa'nın baskısına boyun eğen ABD Senatosu Haiti ile ticareti yasakladı. 1825'te Fransa eski sömürgesinin bağımsızlığını çok yüksek bir tazminat karşılığında kabul etti. General Leclerc 1802'de köle milislerinin önderi General Toussaint Louverture esir düştükten kısa bir süre sonra kayınbiraderi Napolyon'a adadan yazdığı mektupta şöyle diyordu. Bu ülke hakkındaki fikrim şudur. Dağlarda yaşayan 12 yaşından büyük kadın erkek bütün zincirlerin kökünü kazımak, ovalardaki zincirlerin yarısını yok etmek ve rütbesi olan bütün melezlerin de rütbelerini geri almak gerek. A.G.E. Tropiklerin intikamı korkunç oldu. Leclerc planını gerçekleştiremeden sarı hummaya yakalandı ve karısı Pauline Bonaparte'ın bütün çabalarına rağmen ölümden kurtulamadı. Haiti tarihinin bu olağanüstü dönemiyle ilgili olarak Kübalı yazar Alejo Carpentier'in El Reino de Este Mundo Montevideo 1966 adlı eşsiz romanını okumak gerekir. Pauline ile kocasının Antiller'deki maceralarını birebir aktarır. Ne var ki bağımsızlıklarını kazanmak için kıyasıya dövüşüp askeri saldırıları göğüsleyen Haitililer borçlarının altında ezildiler. Harabeler arasında doğan yeni Haiti devleti bir türlü kalkınamadı. Haiti bugün Latin Amerika'nın en fakir ülkesidir. Haiti bunalımı Küba'daki şeker hamlesini hızlandırdı ve ülkeyi dünyanın önde gelen şeker üreticisi durumuna geçirdi. Yabancı ülkelerde çok aranan bir ürün olan kahvenin de üretimi aynı dönemde hızlı bir gelişim gösterdi. Ancak iki ürüne birden hayat yoktu ve yarışı şeker kazandı. Küba 1862'de kahve ithal etmek zorunda kaldı. Bu durumda saygın bir şeker endüstrisi rahatça başkalarının başına gelen felaketlerden nasıl yararlanılabileceğinden söz edebiliyordu. Manuel Moreno Fraginas, El Ingenio, Havana, 1964. Haiti ayaklanmasının hemen ardından şeker fiyatları Avrupa piyasasında o güne dek görülmedik bir biçimde fırladı. 1806'da Küba'da rafineri sayısı ve verimlilik iki katına ulaştı. Küba'nın yanık toprakları üzerinde yükselen şeker şatoları. İngilizler Havana'yı 1762 yılında ele geçirmişlerdi. Bu sırada Küba'daki tarım ekonomisi küçük tütün plantasyonları ve hayvancılık üzerine kuruluydu. Stratejik açıdan büyük önemi olan Havana'da zanaat oldukça gelişmişti. Top imal eden büyük bir dökümhane bulunuyordu. Latin Amerika'nın ilk tersaneleri olan Havana tersanelerinde ticaret ve savaş gemileri yapılıyordu. Normal şartlarda Küba'nın 15 yılda ithal edeceği sayıda köleyi İngilizler 11 ayda adaya getirttiler. Bu tarihten itibaren Küba ekonomisi şeker talebine tabi kılındı. Dünya piyasasına yönelik bu değerli ürünü köleler üretecek, yaratılan artı değerse yerel oligarşi ve emperyalist çıkarların elinde olacaktı. İngiliz işgali takip eden yıllarda şeker atılımını Moreno Fraginas şöyle anlatır. İspanyolların ticari tekeli paramparça olmuştu. Köle ithali hiçbir şekilde kontrol edilemiyordu. Rafineriler insanları, toprağı, bütün kaynakları yutuyordu. Tersane ve dökümhane işçileri, zanaatkarlar işlerini bırakıp rafineride çalışmaya başlamışlardı. Tütün ve meyve yetiştiren köylüler de şekerin topraklarını işgal etmesiyle zorunlu olarak şeker üretimine hizmet ediyorlardı. Plantasyonların yaygınlaşması toprağın verimini düşürüyor, rafineri sayısı gün geçtikçe artıyor ve her rafineri gittikçe daha büyük bir alan kaplıyordu. Tütün tarlaları, ormanlar ve otlaklar yakılıyordu. 1792'de birkaç yıl önce Küba'nın önemli bir ihraç maddesi olan kurutulmuş et büyük ölçüde ithal edilmeye başlandı. Bugün de hala ithal edilmektedir. Mezbaha ve tuzlama fabrikaları o dönemde Rio de Plata'da kurulmuştu. O sırada ayrı iki devlet olmayan Arjantin ve Uruguay büyük ölçüde kurutulmuş ve tuzlanmış et, deri ve yağ ihraç ediyordu. 19. yüzyılın en büyük köle merkezleri olan Brezilya ve Küba kurutulmuş et için mükemmel bir pazardı. Bu ucuz gıda maddesi hem taşımada sorun yaratmıyor hem de tropiklerin sıcağına dayandığı için çabuk bozulmuyordu. Uruguay, Amerikan Devletleri Örgütü'nün ambargosuna uyarak 1965'ten beri Küba'ya kurutulmuş et satmıyor. Buna karşın Kübalılar kurutulmuş eti hala Montevideo diye adlandırıyorlar. Uruguay 18. yüzyıl sonundan beri en büyük alıcısı olan Küba'yı da böylece kaybetmiş oldu. José Pedro Baran ve Benjamin Nahum, Historia Rural del Uruguay Moderno 1851-1885, Montevideo 1967. Tersane ve dökümhane sonunda çalışmaz oldu. Tütün üretimi durdu, şeker üretiminde çalışan köleler günde aralıksız 20 saat çalışıyordu. Şeker hükümdarlığının gücü gittikçe sağlamlaşıyordu. 18. yüzyıl sonunda uluslararası borsalarda spekülasyon almış yürümüştü. Guinness'te toprağın fiyatı 20 katına fırlamıştı. Havana'da gerçek faizler yasal faizin 8 katıydı. Küba'nın her yerinde vaftiz, cenaze ve komünyonların ücreti, zenci ve büyükbaş hayvan fiyatları gibi yüksekti. Eskiden Küba bir uçtan diğerine palmiyelerle, maun, sedir, abanoz ve dagame ormanlarıyla kaplıydı. Küba'da yetişen çıplak gövdeli, yüksek, kerestesi sert bir tür ağaç. Küba'nın değerli ormanlarını bugün ancak El Escorial'ın masaları ile pencerelerine, Madrid Sarayı'nın kapılarına bakıp takdir edebiliyoruz. Şekerin işgali, güzelim ormanlarının yakılmasına neden oldu. Küba, ABD'den odun ithal etmeye başladı. Şeker kamışı üretimi, ormanları talan etmekte kalmayıp, adanın o akıl almaz verimliliğini de yok etti. Manuel Moreno Fraginas, AGE, yakın zamana kadar Sagua Irmağı'nda palancoerolar dolaşırdı. Sivri uçlu, uzun sopaları vardır. Irmağın yatağını tarayarak kereste ararlar. Bu şekilde şekerin yıktığı ağaçların kalıntılarını birer birer ırmağın dibinden çıkarırlar. Ormanın cesetlerinden geçimlerini sağlarlar. Ormanların ateşe verilmesiyle korumasız kalan toprak çok geçmeden aşınmaya başladı. Akarsular kurudu. Bugünkü Küba şeker plantasyonlarında hektar başına alınan ürün Peru'dakinin 1/3, Hawaii'dekinin de 1/5 kadardır. Celso Furtado, La Economia, Latin Americano, Desde la Consuista Liberica hasta la Revolution Cubana, Santiago, Şili, 1969, Meksika, 1969. Küba devriminin başarmak zorunda olduğu işlerin başında sulama ve toprakların verimleştirilmesi geliyor. İrili ufaklı hidrolik preslerin sayısı artıyor, tarlalarda kanallar açılıyor ve cezalı topraklar gübreleniyor. Şeker oligarşisi, servetlerine servet katan bu sanayiye atılmakla Küba'nın bağımsızlığını feda etmekte ve ekonomiyi sakatlamaktaydı. En verimli toprakları yağma eden kişiler arasında Avrupa kültürüne düşkün olanlar vardı. Bu adamlar orijinal bir Bruegel tablosunu tanıyacak ve satın alacak güçteydiler. Sık sık yaptıkları Paris yolculuklarından Etrusk çömlekleri, Yunan anaforları, Fransız goblen halıları, Mink paravanları en değerli İngiliz ressamlarının tablolarıyla dönerlerdi. Havana'daki bir evin mutfağında bir kontesin sofra takımlarını sakladığı dev bir şifreli kasayı rastladım. 1959'a dek fabrika değil, şeker şatoları inşa edildi. Şeker, diktatörlükler kurdu, diktatörlükler yıktı. İşçilerin işe alınıp işten atılmasına karar verdi. Milyonlarca insanın hayatını yönetti. Trinidad bugün bir cesetten farksız. 1850 yılında Trinidad'da 80 milyon ton şeker üreten 40'tan fazla rafineri vardı. Tütün üreten yoksul köylülerin toprakları şiddet yoluyla kamulaştırılmış, bir zamanlar hayvancılık yapılan ve et ihraç eden bu bölgelerde ithal malı et yemek zorunda kalmıştı. Eskiden buralarda serin gölgeli kemerleriyle, yüksek tavanlı salonlarıyla, ışıl ışıl kristal avizeleriyle, İran halılarıyla görkemli saraylar yükselirdi. Kadifeden sessizliği, yalnızca bir menüetin yumuşak notaları bozar, aynalar perukalı, tokalı, pabuçlu soyluların görüntüsünü yansıtırdı. Bütün bunlardan geriye kalan yalnızca mermer ve taş yığınlarıyla sessiz çanlar Trinidad'dan sahip olmuşlar kenti diye söz edilir. Kentte kalan beyazlar hala bir zamanlar güç ve şöhrete sahip olmuş atalarından söz ederler. 1857 buhranı şeker fiyatlarını düşürdü. Kenti çökerten bu düşüşten sonra Trinidad bir daha kendini toparlayamadı. Moreno Fraginas, 19. yüzyılda kurulan rafinerilerin adlarının şekerin gelişmesindeki yükselme ve düşüşleri yansıttığını saptamış. Esperanza, Umut. Nueva Esperanza, Yeni Umut. Atrevido, Gözüpek. Casualidad, Rastlantı. Aspirante, Talip. Conquista, Fetih. Confianza, Güven. El Buen, Sueso, Başarılı. Apuro, Badire. Anguistia, Kaygı. Desengario, hayal kırıklığı. Desengario adında 4 ayrı rafineri bulunması sanki bir felaketi haber veriyordu. 100 yıl sonra Maestra Dağları'nın gerillaları iktidarı ele geçirdiğinde Küba'nın kaderi şeker fiyatları tarafından belirleniyordu. Ulusal kahraman Jose Marti, varlığını bir tek ürüne bağlamak bir ulusun intiharıdır diyordu. 1920'de şeker fiyatlarının birden yükselmesi sonucunda Küba, kişi başına düşen ihracatta dünya rekorunu kırdı. Latin Amerika'da kişi başına düşen gelirin en yüksek olduğu ülkeydi. Fakat aynı yılın Aralık ayında şeker fiyatları 1/5'ine düştü. 1921'de buhran patlak verdi. Çok sayıda şeker fabrikası iflasa sürüklendi ve Amerikan tröstleri tarafından satın alındı. Ardından Merkez Bankası da dahil olmak üzere tüm Küba ve İspanyol bankaları iflas etti. Ayakta kalabilenler yalnızca ABD bankalarının şubeleriydi. Renault Dumont, Küba, Intendo de Tritica, Constructiva, Barcelona 1965. Bu denli bağımlı ve zayıf bir ekonominin 1929 buhranından etkilenmemesi söz konusu olamazdı. 1932'de hem şeker fiyatları hem de ihracat toplamı dörtte birine düşmüştü. Küba'daki işsizlik oranına başka bir ülkenin ulaşması imkansızdı. Celso Furtado, La Economia Latin Americana, AGE. 1921'deki felaketin nedeni şeker fiyatının ABD pazarındaki düşüşüydü. Kısa bir süre sonra ABD'den 50 milyon dolar tutarında kredi alındı. Ama krediyle birlikte fonun kullanışını denetlemek bahanesiyle General Crowder da ülkeye geldi. Asıl amaç ülkeyi yönetmekti. Crowder'ın yardımıyla 1924'te diktatör Machado iktidarı ele geçirdi. 30'lu yılların büyük buhranı genel grev halindeki Küba'yı ateş ve kan yönetimine taşıdı. Fiyatlardaki değişimler ihracat tutarında da aynı oranda bir değişime yol açıyordu. 1948'den itibaren ABD'nin şeker talebinin üçte birini karşılayacak koşullar Küba'da yeniden sağlandı. Fiyatlar Kuzey Amerikalı üreticilerin koyduğu fiyattan daha düşük, uluslararası piyasadaki şeker fiyatlarındansa daha yüksek ve daha istikrarlıydı. ABD daha önce Küba'dan ithal edilen şekerden alınan vergiyi düşürmüş, bunun karşılığında Küba'da ithal ettiği Kuzey Amerikan ürünlerine aynı ayrıcalığı tanımıştı. Bütün bu lütuflar bağımlılığı iyice artırmıştı. Marty, satın alan ülke egemendir, satan ülke de onun hizmetindedir. Özgürlüğü sağlamak için ticareti dengelemek gereklidir. Ölmek isteyen bir ülke, ihracatını tek bir ülkeye, yaşamak isteyense birçok ülkeye yapar demişti. Che Guevara'nın da bu sözleri 1961'de Punta del Este'de yapılan Amerikan Devletleri Örgütü toplantısında tekrarladı. Üretim, Washington'ın gereksinimleri doğrultusunda keyfi olarak sınırlandırılıyordu. 1925 yılında alınan ürün 5 milyon ton dolayındaydı. 50'li yıllarda da bu ortalama değişmedi. 1952'de Zafra şeker kamışı hasadı. O güne kadar ulaşılan en yüksek düzeyinde 7 milyon tondan fazlaydı. Diktatör Fulgencio Batista tam bu sırada şeker üretiminin artışını durdurmak niyetiyle iktidarı ele geçirdi. Ertesi yıl ABD'nin talebine uygun olarak üretim 4 milyon tona düştü. Küba devriminden sonra ABD Tarım Bakanlığı'nın şeker programı sorumlusu şu açıklamayı yaptı. Küba sahneden ayrıldığından beri gerektiğinde pazarımızı doyuracak stokları her zaman bulunduran dünyanın en büyük ihracatçısı bu ülkeye bel bağlamıyoruz. Enrique Ruiz Garcia, Amerika Latina, Anatomia de Una, Revolution, Madrid 1966,